Ayrım 22.
İkimize de haplar veriyor ve nasıl kullanılacağını uzun uzun açıklıyor. Elimden geldiğince kadınlara bu haplardan vermeye çalışıyorum. Tek sorun erkeklerin bunu anlamalarını engellemek. Ülkemizde çocuk ölümü, özellikle de bilgi eksikliğinden doğum sırasında ölen kadınların sayısı inanılmaz boyutlarda olduğu halde onlar doğum kontrolünü reddediyorlar. Kentlerde bu durumu düzeltmek için uğraşıyoruz. Hoçkel ve Asube'deki kadınları, ahır ve fener dumanı kokan bir evde yerlerde yaptığım doğumu düşünüyorum. Keçinin karnını deşer gibi içimi kurcalayan o kadın geliyor gözlerimin önüne. Bu küçük mavi haplar harika bir armağan. Annem havalara uçuyor ve her akşam yatmadan önce kulağımıza şöyle fısıldıyor. Hapını aldın mı? Unutmadın değil mi? Hapı almamaktansa aç kalmayı yeğlerim. Annem bizi bu çocukların eline bırakıp gitmek zorunda ama 6 aylığına tedarikliyiz. Bu arada nasıl olsa ülkeden kaçmış oluruz. Abdullah'ın burnunun dibinde yuttuğum bu haplar kendimi yeniden İngiliz hissetmemi sağlıyor. Artık beni elde edemez. Bir gün Ahmet abim geleceğini haber vermeden kapımızı çalıyor. Annem açıyor. Buyurun beyefendi diyor ona. Bir 25 yaşındaki delikanlı. Kendi oğlu onun için bir yabancı. Ahmet'i koridora itiyorum. Anne, Ahmet o. Ahmet, bu anne. Birine İngilizce, diğerine Arapça söylüyorum ve birbirlerinin kollarına atılıyorlar. 23 yıldır ayrı yaşıyorlar. Annem ne diyeceğini bilemeden baştan aşağı onu süzüyor, dokunuyor ve okşuyor. Yakışıklısın diyor. Ahmet'in yumuşak bir yüzü, yumuşak bakışları var. İnceltme işaretini andıran kalın kaşları bu yumuşaklığı iyice vurguluyor. Gülümseyişi bile kibar. Zaman zaman aynı hüzünlü bakışlarla Nadide yandırıyor. Annem mutluluktan etrafında dönüp duruyor. Anlaşabilmeleri için onlara çevirmenlik yapıyorum. Ahmet'in öyküsünü anneme anlatmıştım ancak o daha fazla bilgi istiyor. 23 yıllık ayrılığın birkaç günde giderilmesi olanaksız bir şey. Ahmet'in yanında babamın Suudi Arabistan'dan gelen küçük kardeşi var. Fiziksel olarak ona çok benzese de ruhsal açıdan bambaşka biri. Canlı, kişilik sahibi ve akıllı bir insan. Başımıza gelenleri öğrenince ağabeyinin tavırları Hasan amcamızı çok şaşırtmış. Tamamen bize hak veriyor. Ailenin içine düştüğü durum nedeniyle utanç duyuyor. Muhsen adı anlaşılan bütün gazetelerde boy göstermiş. Ahmet ise ordudan ayrılmış. Başka bir amaç peşinde. Annem bana da yardım edebilir mi acaba? Yemen'de kalmak istemiyorum artık. İngiltere'de yaşamak ve çalışmak beni çok daha mutlu ederdi. Yine Cimhale'yi devreye giriyor. Ahmet'in durumu bizimkinden daha kolay. Annesi dolayısıyla İngiliz vatandaşlığı geçerli ve ona vize almak hiç de zor bir iş değil. Erkeklerin şansı daha fazla. Ahmet İngiltere'ye belki benden önce kavuşabilecek. Babam Ahmet'in kararını nasıl öğrenebilmiş, anlaşılır gibi değil. Arap telefonlarının bir sırrı olsa gerek bu. Ama oğlunun Yemen'den ayrılmasını engellemek için bütün gücüyle işe koyuluyor. İngiltere'de ne yapabilir ki diye düşünüyorum. Oysa yanılıyorum. Bir sabah amcam eve geliyor ve kaygıyla Ahmet'i görüp görmediğimizi soruyor bize. Birkaç gündür ortalarda yok, çok endişeliyiz diyor. Birlikte Tahis'e batılı bir yaşam tarzı benimsemiş, oğulları da doktor olan dostlarının evine yerleştikten sonra bizim gibi başvurularının sonuçlarını bekliyorlardı. Ahmet haber vermeden ortadan yok olabilecek tipte biri değildi kesinlikle. Polis şefi Abdülvali'nin resmi makamlarla aramızdaki tek bağlantı olduğu için ilk önce ona başvuruyoruz. Hiçbir şeyden haberi yok ama hemen bilgi edineceğine söz veriyor ve birkaç saat içinde haber geliyor. Ahmet hapisteymiş. Neden? Ne yapmış? Şimdilik bilinmiyor. Hiç zaman yitirmeden hapishaneye gidip bilgi edinmeye karar veriyorum ve Nadide, annem, amcam ve ben çocukları da yanımıza alıp bir taksiye doluşarak oraya gidiyoruz. Demir parmaklıklı giriş içinde omzunda silah taşıyan bir nöbetçi duruyor. Hemen yanına yaklaşıyorum. Ahmet Muhsen burada mı acaba? Diye soruyorum. Bir kadının sokak ortasında kendisiyle konuşmasına şaşırmış görünse de oldukça sempatik davranıyor. Gidip bir sorayım diyor. Birkaç dakika sonra geri dönüyor. Burada. Neden hapse atılmış? Bilmem. Ama ben öğrenmek istiyorum. Olmaz, yasaktır bu. İzin gerekiyor. O benim ağabeyim, öğrenmeliyim. Gerek yok, yakında salıverilecek. Bunu söylemek için kimden para aldınız? Burada herkes parayla iş görüyor. Onu görmek için size bahşiş vermemiz mi gerekiyor? Bir kez daha öfkeme hakim olamayıp sokak ortasında aykırıyorum. Nöbetçi tüfeğini bana doğru doğrultup homurdanıyor. Çeneni kapatacak mısın? Ateş et bakalım. Hadi etsene. Amcam taksiden fırlayıp kolumdan tutarak beni uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalışıyor. Zana, sakin ol. Nöbetçiye bağırmanın bir yararı yok. Onun ne suçu var ki? Aklını mı oynattın? Doğru. Arada bir aklımı oynatıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum artık. Yıllardır burada tırnaklarımı kemiriyorum. Uykusuzluktan sersem gibiyim. Şu anda bütün bu olayların, bu beklentilerin beni bitirip tükettiğini hissediyorum. Amcam beni geri çekip arabaya binmeye zorluyor. Abdülvali durumla ilgilenir. Ahmet'in bir suçu yoksa dışarı çıkmasını sağlar. Ama hiçbir şey yapmadı ki. Oyuna getirdiler onu. Birkaç saat süren sıkıntının ardından Abdülvali'nin polislerinden biri eve gelip bize bilgi getiriyor. Ahmet amcasıyla birlikte bizi kaçırmak istediği için içeri atılmış. Validen gelen çağrı üzerine hiç kuşkulanmadan onun bürosuna gitmiş ve anında tutuklanmış. Haklıydı. Oyuna getirilmişti. Bu konuda ne düşündüğümü valiye kendim söyleyeceğim. Ağabeyimin bizi kaçırmak istediğine kim inanabilir ki? Çocukları anneme bırakarak Nadida'yla birlikte yola koyuluyoruz. Güvenliği aşarak merdivenleri tırmanıyoruz ve Abdülvali'nin evinde bize sorular yönelten sekreteri tarafından valinin odasına alındığımız sırada öyle sinirliyim ki ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Nadida beni eteğimden çekiştiriyor. Sekreter sakinleştirmeye çalışarak bize çay ikram ediyor. Ancak hepsi boşuna. Ağabeyimin hapisten çıkarılmasını istiyorum. Duyuyor musunuz? Bu işlerden bıktım usandım artık. Ne sanıyorlar bizi? Hayvan sürüsü mü? Ama ben hiçbir şey yapamam. Beklemelisiniz. Beklemek istemiyorum. Bıktım beklemekten. Yıllardır ülkeme dönmek için bekliyorum. Bir dakika daha bekleyemem. Ben içimdeki zehri kusarken birisi Abdülvali ile bağlantı kurmuş olmalı ki öfkeyle sekreterin odasına dalıyor. Nasıl böyle davranabilirsiniz? İkiniz de çıldırmışsınız. Araya girmenize kim izin verdi? Vereceğiniz izinler umurumda bile değil. Hemen benimle gelin. Ağabeyim dışarı çıkmadıkça hiçbir yere gitmem. Taiz polis şefi herhalde daha önce benim gibi kızla uğraşmak zorunda kalmamıştır. Birkaç saniye yüz yüze bakışıyoruz. Sonra süngüsü düşüyor. Gel öyleyse. Gidip onu bulalım. Araya girişim küçük oyunlarını bozdu mu bilmiyorum. Belki de elçilik aracılığıyla basının durumu öğrenmesinden korkmuşlardır. Her neyse hemen taksiye atlayıp hapishaneye dönüyoruz. Abdülvali tek başına müdürün odasına giriyor ve yarım saat sonra Ahmet'le birlikte dışarı çıkıyor. Ağabeyim hemen arabaya dalıyor. Rengi çok soluk ve alabildiğine sarsılmış görünüyor. Bir nöbetçiden dayak yedim. Beni tehdit ettiler. İşlerinize karışmaktan vazgeçmemi söylediler bana. Beni ilgilendirmezmiş. Hiçbir şey yapmadım ben. Olup bitenleri de anlayamadım. Kanıtsız, avukatsız, her istediklerini yapan bu resmi görevlilere, polislere, müdürlere karşı öfke kaynıyor içim. Bu ülkede bütün bireyler onların elinde birer oyuncak. Bizler de öyleyiz. Polisle işimiz bitmedi henüz. Bir sabah evde annemle yalnız otururken kapı açılıyor. Açıyorum. Üniformalı, başı bereli ve sırtında tüfek taşıyan bir polis çıkıyor karşıma. Her an ateş etmeye hazır. Arkasından da beyaz entarili, kötü bakışlı bir adam var. Anneniz burada mı diye soruyor öfkeyle. Burada. Yerlere battaniyeler serilmiş, çıplak duvarlı, mobilyasız odamızı gösteriyorum adama. İlerliyor ve kötü bir İngilizceyle buyurgan bir tonda anneme sesleniyor. Miram Ali, Yemen'e turist vizenizin süresi bitmek. Siz yasaya karşı gelmek. Hiç de değil. Vize süresi bitmedi. 4 günüm var daha. Süreyi aşarsanız başınıza ne gelir biliyor musunuz? Yanındaki polis tüfeğine sarılıyor. Parmağı tetikte. Annem altta kalmadan kendinden emin bir biçimde yineliyor. Vizemin süresi bitmedi henüz. Pasaportunuzu verin. Annem pasaportu ona uzatıyor. Adam dikkatle sayfaları evirip çeviriyor. Annem ısrar ediyor. Sizi kim gönderdi? Adam yanıtlamıyor. Pasaportumu geri verin ve hemen dışarı çıkın. 4 günüm var daha ve süre bitmeden gitmeyeceğim. Beyaz enterli adam öfkeli bir hareketle pasaportu ona geri veriyor. Polise dönerek parmağını şıkırdatıyor ve birlikte çıkıyorlar. İnsanları sindirmek amaçlı bu kaba davranışlara üzülerek de olsa alışmaya başlıyoruz. Annemin 4 günü kaldı. Yalnızca 4 güncük. Son haberi de o gitmeden bir gün önce öğreniyoruz. British Home Office kocalarımızın vize taleplerini geri çevirmiş. Her ikisi de yalan söylemişler. Samir'in parası yokmuş ve İngiltere'de gereksinimlerini karşılaması olanaksızmış. Abdullah ise daha önce vize için başvuruda bulunmadığını ifade ederken yalan söylemiş. Talepler geri çevrildi. Asla çocuklarla birlikte gidemeyeceğiz. Kendimiz için izin alabilsek bile onları Yemen'de bırakmamız gerekecek. Markus'u ardında bırakarak gitme düşüncesi beni zorluyor. İçim içimi yiyor. Yeni yeni yürümeye başlayan, bana onca gereksinim duyan, yanıma almadan bir yere gidecek olsam arkamdan ağlayan zavallıcık ve Nadida. Annem gidiyor. Başka çaresi yok. Hem zaten bize yardım etmek için İngiltere'ye dönmesi daha iyi. Burada elinden fazla bir şey gelmiyor ama varlığı bizim için öyle büyük bir rahatlık ki. Yalancı, alçak kocalar aramızda bir tür duvar oluşturuyordu. Özellikle yalan söylediler. Atılkaha da babamın da aralarında olduğu bir tür mafya çetesine komuta ediyor. Ahmet'i de hapse attırabilir, bize de şantaj yapabilirler. Her şeyi yapabilir bunlar. Bu kez Abdülvali'nin Land Rover'larıyla Taiz Havalimanı'na kadar anneme eşlik etmemize izin veriliyor. Kocalar da yanımızda. Yepyeni binanın dört bir yanı cam eken, uçakların inip kalkışı görülebiliyor. Kalkışa kadar 10 dakikamız var. 10 dakika süreyle bu ülkede sonsuza dek kalacakmışız gibi korkunç bir izlenime kapılıyoruz. Hoşça kal deyip onunla öpüştükten sonra çıkıp kapısından uçağa ilerleyişini izliyoruz. Oysa onca zamandır tek istediğimiz onunla birlikte bir uçağa atlayıp gitmekti. Tanrım, bu ülkeyi bana unutturacak kadar uzaklara bir gidebilsem. Nadide ağlıyor ve Hanney de annesiyle aynı anda ışkırıklara boğuluyor. 3 yaşına girdi ve artık pek çok şeyi anlayabiliyor. Annem giderken gözyaşları içinde bize döndü ve ''Üzülmeyin, yakında görüşeceğiz, yemin ederim.'' dedi. Abdülvalli gümrüğe kadar kendisine eşlik ederken kucağımızda çocuklarla biz de camın öteki yanından kendisine el sallıyoruz. ''Anneanne gidiyor Markus, güle güle de anneanneyi.'' Samir'le Abdullah da ikiyüzlü tavırlarıyla ona veda ettiler. Şimdi de bizi yalanlarla avutuyorlar. Uçağın kalkmasını, üzerimizden geçip bir nokta kadar küçülmesini bekliyoruz. Dönmeliyiz. Araba havaalanı yolu üzerinde çocuklar için yapılmış atlı karıncalı büyük bir parkın içinde duruyor. Samir ile Abdullah ilk kez aile babası rolünü oynuyorlar. Çocuklar eğleniyor, kocalar da öyle. Çocuklarına karşı babadan çok birer abi gibiler. Abdullah, Markus'a sevgisini hiç belli etmedi bugüne kadar. Tek bir giysi bile satın almadı onun için. Ne zaman böyle bir şeye ihtiyacı olsa kendisinden para istemek zorunda kalıyorum. Bence baba olduğunun farkına bile varmadı ya da oğlu ilgisini çekmiyor. Kendine göre onun adı Muhammed, hakkında başka bir şey bilmiyor denebilir. Bu park, bu atlı karınca, babalarıyla oynayan çocuklar ve kocaman yüreğimizle onları izleyen biz 2 kardeş. Yemen'deki aile yaşamından yapay bir sahne. Bu arada bir uçak İngiltere'ye doğru uçuyor. Kara peçenin ardında kadınların ağladığını ve neden ağladığını kim bilebilir? En azından çocukların keyfi yerinde. Markus çok hasta. Yemek yemiyor, çok zayıfladı. Nedenini anlayamadan günden güne erişini izliyor. Bu kez onu Nadide ile ikimiz götürüyoruz hastaneye. Taizli İngilizler artık yöneticiler, hatta sokaktakiler için bile ünlü oldular. Peçeli ya da peçesiz insanlar bizi tanıyorlar. Bu da işe yaramıyor değil. Hastaneye gelir gelmez koridordaki upuzun kuyruğa karşın Markus'u muayene etmesi için hemen doktorun odasına alınıyoruz. Daha önce hiç görmediğim bu doktor da beni tanıyor galiba. Aslında doktor olduğu da pek belli değil. Belki de yalnızca bir hasta bakıcıdır. Ne fark eder? Önemli olan çocuğumun tedavi edilmesi. Film çekilip kan alınan laboratuvar gibi bir yere götürüyor doktor bizi. 30 yaşlarında, uzun boylu, sarışın ve sempatik bir insan. İşine karışmama şaşırmış görünüyor ve Markus'u dikkatle muayene ediyor. Çocuk çok zayıf. Her şeyden önce kan tahlili gerekiyor. Neyi var? Bunu söyleyemem, tahlil gerekiyor. Markus iğnenin verdiği acıyla inliyor. Birkaç tüp kan alıyorlar. Rengi öyle soluk ki birkaç damla kalmış canından oluyor gibi geliyor bana. Sonuçları almak için yarın yine uğrayın. Ne yapılması gerektiğine bir bakalım. Doğruca buraya gelin. Beklemeniz gerekmez. Markus'u gözetlemekle geçen sıkıntı dolu gecenin sabahında kendimi doktorun karşısında buluyor ve ciddi tavrı karşısında donup kalıyorum. Neyi var? Acele kan nakli gerekiyor. Durumu çok ciddi. Ölüme çok yaklaşmış. Ama şansınız var. Hala kurtulabilir. Buraya getirmeseydiniz fazla dayanamazdı. Burada kan nasıl bulunur? İngiltere'de olsak hastanelerde hazır kan bulunurdu. Ancak Yemen'de bu olanaksız. En iyi babasından kan almak. Tabii grubu uyuyorsa. Olmaz. Babasından herhangi bir şey almasını hiç istemem. Abdullah Suudi Arabistan'da ameliyat oldu ve kendisine yapılan kan naklinin ne sonuç vereceği belirsiz. Bazı ülkelerdeki kan alışverişi bilinen bir tehlike oluşturuyor. Üstelik çocuğumun nefret ettiğim bir erkeğe böylesine bağlı oluşu beni tiksindiriyor. Doktorun önünde bunu belli etmek istemiyorum ama iğrendiğimi anlar gibi görünüyor. İngiltere'de okuldayken öğrendiğim kendi kan grubum onunkine uymuyor. Doktor bir karara varıyor. Çocuğunuzun kanı benimkiyle aynı gruptan. Emin olmak için bir test daha yaptıracağım. Eğer uyuyorsa kendi kanımı vereceğim ona. Bir başka doktor gelip ondan bir tüp kan alıyor. İşlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu adam harika bir insan. Bunu neden yapıyor? Herkese kan veriyor olamaz. Bu olanaksız bir şey. Bence durumumuzu bildiği için bize yapılan kötülükleri kendince telafi etmeye çalışıyor. Markus'u bir sedyeye yatırıyorlar. Öyle zayıf ki gözlerini açık tutamıyor. Doktor teni grileşmiş bu hassas beden üzerinde bir damar arıyor. Kollar fazlasıyla zayıf. Kan naklini kaldırabilecek belirgin ve sağlam bir damar bulamıyor. Yalnızca alındaki bir damar incecik deri altından şişkin bir biçimde göze çarpıyor. Tek çare kanı buradan vermek. İğne batıyor. Bütün bedenim kas katı kesiliyor ve Markus ağlayıp çırpınmaya başlıyor. Onu kucağımda tutmak, kıpırdamasını engelleyerek kanın yavaşça kafasının içine akmasını izlemek zorundayım. İğnenin kayıp değerli kanın boşa akması olasılığıyla korkunç bir korkuya kapılıyorum. Birkaç dakika sonra Markus uyuyor ve kan nakli devam ediyor. Orada 2 saat kalıyoruz. Markus kollarımın arasında yüzümü onunkinin üzerine eğip en ufak bir refleksini gözleyerek tüpteki kırmızı kanın iğneye doğru yavaş yavaş ilerleyişini denetliyorum. Bu 2 saat boyunca korkunç bir suçluluk duygusuna kapılıyorum. Yakında onu terk edeceğim. Uzun süre önce ta içimden onu bırakıp gitme kararını verdim. Ama burada onu bu durumda görüp gelecekte yalnız kalacağını bilmek. Kimlerin elinde? Nasıl bakılacak? Ya ölürse? Hatta ya şimdi ölürse? Kollarımın arasında. Korkudan taş kesiliyorum. Natita odanın bir köşesinde bekliyor. Kimseye haber vermedik. Babası öğrenip işe karışsın, onun kanı alınsın istemedim. Abdullah'ın kanı bence hastalıklı, kokuşmuş, bozuk. Elimde değil, tek bir damlasının oğluma verilmesine katlanamazdım. Ancak şimdi Markus'u götürebilmek için yardım gerekiyor. Nadida oğlanlardan taksi parası istemek için eve dönüyor. Yaptığım işe sinirlenmiş görünen Abdülvali ile birlikte dönüyor. Nadida evde kimseyi bulamadığını açıklıyor bana. Kat çiğnemek için dışarı çıkmış olmalılar. Bir yerlerde birileriyle kim bilir hangi konuda tartışıyorlardır. Çay içip kat çiğnemek bütün zamanlarını alıyor. Bu arada kadınlar başlarının çaresine bakmak durumunda. Abdülvali neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ama bu konuda benim de fazla bilgim yok. Çocuğumun derdi ne olabilir? Kan naklini izlemek için düzenli olarak gelip giden doktor onun kana ihtiyacı olduğu dışında bir şey söylemedi. Haklıydı herhalde çünkü Markus'un teni yavaş yavaş renkleniyor. Solgun yanakları pembeleşti. Yüzü daha az gergin. Rahatlamış uyuyor. Soluğu düzenli. Onu eve götürüyoruz ve sonraki günlerde gücüne kavuşmaya başlıyor. Normal yemek yiyor. Yerde battaniye üzerine oturup annemin İngiltere'den getirdiği rengarenk atlı karıncayla oynadığını seyrederken yine hüzün sarıyor benliğimi. Babası gibi onun da sağlık sorunları olacak. Belki de ameliyat gerektirecek büyüme bozukluğu çıkacak ortaya. Tıp hakkında fazla bilgim yok. Üstelik Yemen'de tutsak olduğumdan bu yana bildiklerim de azaldı. Kendim hastalanırsam elimden geldiğince uzun bir süre dayanmaya çalışıyorum. Onların ilaçlarına, kaynattıkları garip sıvılara hiç güven duymuyorum. Sıtmaya yakalandım ve bu dertten neredeyse tek başıma kurtuldum. Çektiğim acıların büyük bir bölümünü dile getirmedim. Köydeki doktor yardımcı oldu çoğunlukla, özellikle de uyku konusunda. Diğer konularda sertleştirdim kendimi. İçimdeki her şey sağlam taşa dönüştü. Fiziksel açıdan birçok şeye katlanabileceğimi fark ettim. Kafamın içinde sağladığım üzüntü ve korkular hakkında fazlasıyla hassas olan Nadide ile konuşmuyorum. Onun dışında konuşacağım kimse de yok. Anneme bile çektiklerimin hepsini söylemedim. İfade edilemeyecek şeyler vardır. Bu ülkeyi terk edeceğim sırada Markus'u bırakma zorunluluğu da açıklanamayacak şeylerden biri. Dile getirilmesi olanaksız. Emin olduğum tek şey erkek olduğu için fazla acı çekmeyecek. Bir kısım olsa bu ülkede bırakabileceğimden pek emin olamazdım. Bilmiyorum, sanmıyorum. Ancak sağlam ve sağlıklı bir oğlanı bırakmak, yaşam mücadelesi vermek zorunda olan zayıf bir çocuğu terk etmekten çok daha kolay olurdu. İşler birkaç haftadır sarpa sardı. Neredeyse içinden çıkılamayacak Yemen tarzı bir Arap saçına dönüştü. Nadita'nın durumu biraz daha kolay. Jim Halley'den Samir'in bir İngiliz pasaportu alabileceğini, çünkü babası Govad'ın kısa bir süre önce İngiliz vatandaşlığına geçmiş olduğunu öğrendik. Harika. Ne var ki Samir elçilikten pasaport istemek için hiç de acele etmiyor. Bence bu Nadita için bir şans. Ülkeden ilk önce o ayrılabilecek, hem de çocuklarıyla birlikte. Tek başına savaşma iradesine sahip olamayacağı korkusuyla ondan sonra ayrılmayı yeğliyorum. Samir'i dürtüklüyorum. Benim pasaportum da sana da hazır. Annem belgelerin Taiz'de çalınıp öncekiler gibi ortadan yok olmaları korkusuyla bunları Cim'e bırakmıştı. Sonunda Samir kararını veriyor. Abdülvali'nin Land Rover'larıyla Sana'ya gidip belgeleri alacağız. Abdullah gelmiyor. Onun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Haber bırakmadan evden çıkıp gitti. Doğrusu bu duruma hiç sıkılmıyorum. Hiçbir işime yaramıyor zaten. Nereye isterse gidebilir. Her zamanki gibi sabah erkenden yola çıkıyoruz. Taiz ile San arasındaki yol asfaltlı. Yolculuk 4 saat sürüyor.